Ayrım 15, sayfa 238. 24. Düşmanca bakan duvar, Amerikalı gazeteci. Mehmet dedi ki, önceye basit bir kontrol gibi geldi her şey. Fazla ciddiye almadım. Nasıl olsa bir yanlışlık vardı. Bir iki evrağa baktıktan sonra özür dileyecekler, beni bırakacaklardı. Ben de hemen pasaport polisinden geçip Olga'ya yetişecektim. Kim bilir ne kadar endişelidir diye düşünüyor, sadece buna üzülüyordum. Yanımda şirketin bana verdiği kart, çalışma izni gibi belgeler vardı. Onları gösterdiğim zaman mahcup olacaklardı. Gişedeki genç memur bir salaklık yapmış olmalı diye düşünüyordum. Ağır siklet boksörlere benzeyen asık suratlı iki sivil adam kollarıma girerek havaalanının koridorlarında yürüttüler beni. Sonra bir odaya soktular. Kapıyı üstümden kilitleyip gittiler. İtiraz etmeme, bağırıp çağırmama, hatta kapıyı yumruklamama bile cevap veren olmadı. O zaman bu işin daha uzun süreceğini anladım. Birkaç saat daha buradaydım anlaşılan ve uçağı kaçıracaktım. Canım çok sıkıldı. Beni gözetliyor, dinliyor olmaları ihtimalini göz ardı etmeden, ki ihtimal değildi, kesindi, bağırıp çağırdım. Duvarları tekmeledim, kapıyı yumrukladım. Ama hiçbir şey değişmedi. Ertesi sabaha kadar kapı açılmadı. Gelen giden de olmadı. O gece hep Olga'yı, Soçi'ye gidip gidemediklerini düşündüm. Acaba onlara da benimle beraber diye bir kötülük yaparlar mıydı? İçim içimi yedi. Eğer ona bir kötülük yaparlarsa, sorumlularını bulup öldüreceğime yemin ettim. Henüz direncim yerindeydi. Öfke duyabiliyordum. Ama ileride bu duyguları arar hale getireceklerdi beni. Bazen insan o kadar eziliyor ki, öfke bile duyamaz hale geliyor. Sabah kapı açıldı. İçeri 60 yaşlarında, üniformasındaki işaretlerden yüksek rütbeli olduğunu tahmin ettiğim bir subay girdi. Arkasında bir gün önce beni alan siviller vardı. Ayağa kalkıp başımla selam verdim. İngilizce bilip bilmediğini sordum ve hemen mühendis olduğumu, Borisov inşaatlarında çalıştığımı, yanımda bunu belgeleyecek dokümanlar bulunduğunu, bir yanlış anlama sonucunda beni boşu boşuna burada bir gece tutmaya hakları olmadığını söylemeye başladım. Bu telaşlı konuşmalarımı gözlerini kısarak dinledi. Hiçbir şey söylemedi. Ve sonra ne yaptı biliyor musun? O kocaman sağ eliyle yüzüme korkunç bir tokat attı. Ama nasıl bir tokat? Bu vuruştaki gücü sana anlatamam. Sadece büyük bir nefret ve intikam duygusu bu derece sert bir tokat attırabilir insana. Gözlerim karardı. Hiç beklemediğim bu darbe karşısında yere devrilmişim. Doğrulmaya çalıştığımda burnumdan kan damladığını gördüm. Sonra koluma girip beni ayağa kaldırdılar. O subayın gitmiş olduğunu gördüm. Bileklerime takılan kelepçenin soğukluğunu hissettim. Gözlerimi bağladılar ve bir körü sürükler gibi iki kolumdan tutarak beni bir yerlere götürdüler. Ayaklarım durmadan bir yerlere, bir şeylere çarpıyordu. Kusmak istiyordum ve galiba kustum da. Çünkü bundan sonraki her şey kafamda birbirine karışıyor, ayrıntıları hatırlayamıyorum. Sadece merdivenlerden indirildiğim, yüzüme çarpan serin rüzgardan açık havaya çıkarıldığım, sonra tekrar merdivenlerden çıkarılarak bir yere fırlatıldığım, ne olduğunu bilemediğim sert bir nesneye bağlandığım, galiba zincirlendiğim, sonra uçak motorlarının homurdanmalarına benzeyen sesler duyduğum, havalandığımızı hissettiğim kalmış aklımda. Evet, bir uçaktaydım. Gözlerim kapalı ve ellerim zincirli olarak hayvanlar gibi bir yere bağlanmıştım. Bunları ilk ve son kez anlatıyorum Ahmet. Çünkü beni onca zaman merak ettikten sonra neler olduğunu bilmeye hakkın olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda bir daha ağzımı açmayacağım. Hatta hiç kimsenin bu konuda konuşmasına izin vermeyeceğim. Hani ikizler birbirlerinin yaşadıklarını hissederler diye bir laf dolaşır ya, alakası yok. Neler olup bittiğini, maddi manevi ne işkencelerden geçirildiğimi, yüreğimin nasıl kıskançlarla paramparça edildiğini, Olga'yı düşünmekten nasıl deliliğin sınırlarında dolaşmış olduğumu hissetmene imkan yok. Bu yüzden iyi dinle beni. Sözümü kesme. Soru sorma. Bırak kendi kendime konuşur gibi sana aktarayım her şeyi. Sonra da ebediyen unutalım. Olga ile evlenebilseydim eğer, itirazı olan varsa şimdi konuşsun ya da ebediyen sussun diyeceklerdi. İşte artık ebediyen susma zamanı. Anlatacaklarım da bu hikayeye vurulan kıpkırmızı bir mühür. Mehmet nihayet anlatıyor olup biteni. Bunca zaman bekledikten ve artık umudumu kestikten sonra anlatıyor. Karşımdaki yüzde hiçbir duygu yok. Mimiksiz, durgun, donuk bir maske gibi konuşuyor sanki. Kimseyi acındırmak, bakın başıma neler geldi demek istemiyor. Bir insan yüzü değil artık bu. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Çünkü aramızda hiçbir yakınlık kalmamış. Anlattığı dehşetli şeylerle sakin ve donuk ifadesi arasındaki korkunç çelişki insanı fena yapıyor. Her şeyi anlamsız kılıyor. Bildiğimiz dünya değişiyor, başkalaşıyor. İşte bunları hatırlıyorum. Gözlerimi öyle sıkı bağlamışlardı ki açtıkları zaman her şey bulanık görünüyordu. Buna rağmen ilk seçebildiğim gri bir duvardı. Uzun süre baktım ona. Baktım, baktım. Sonra duvar tabana bakıyormuş gibi bir duyguya kapıldım. Canlı, soluk alıp veren, zalim bir duvardı karşımdaki. Düşman bir duvardı. Uçaktan indirip açık havaya çıkardıklarında, sonra oradan oraya savrularak giden kamyon sandığım bir şeyin kasasına atıldığımda yine kusmaya başladım. Ne kadar gittiğimizi bilmediğim o yol boyunca o kadar çok kustum ki sadece safra çıkarıyordum herhalde ya da kuru kuru kramplar, kasılmalar yaşıyordum. Uçakta da kamyonda da bir şey söylemeye kalktığımda gövdemin herhangi bir yerinde korkunç bir tekme iniyordu. Galiba bir seferinde dipçikle vurdular. Gözlerim bağlı olduğu için darbenin hangi yönden geldiğini, nereme vurduklarını anlayamıyordum. En kötüsü, darbenin ne zaman geleceğini bilememekti. Duyduklarımdan daha çok, Mehmet'in sesindeki tek düzelik, yüzündeki ifadesizlik dehşete düşürüyor beni. Bir şeyler hissetme özelliği kaybolmuş bir insan görüyorum karşımda. Onu dinlerken duygularım ölüyor. Sözlerini tamamlayınca kalkıp gideceğini anlıyorum. Onu bir daha görme umudum yavaş yavaş yitiyor. Bunu düşünüyorum sadece. Duygusuz bir şekilde düşünüyorum. Ben de onun gibi artık bir şey hissetmemeye başlıyorum. Öylece dinliyorum. Mehmet'in sesini duyuyorum. Bir de Meltem rüzgarıyla kabaran Karadeniz'in hırçın hırçın kayalara vuruşunu. Müezzinin okuduğu akşam ezanının yankılanmasını. Kerberos'un iniltilerini. Odada hiç pencere yoktu. Köşede aydınlatmaya yetmeyen zayıf bir ampul yanıyordu. O boşlukta beni düşmanca süzen duvarın karşısında bir sedir olduğunu fark ettim. Tahta bir sedir. Üzerinde ne bir şilte ne bir örtü vardı. Kaba bir tahta. O sert tahtaya oturdum. Sonra uzandım. Aklımı başıma toplamaya, olayları sıraya koyarak düşünmeye, bazı sonuçlara varmaya çalıştım. İki şey buna engel oluyordu. Biri sersemlemiş halim, ikincisi de Olga'ya ne olduğu sorusunu yarattığı yürek çarpıntısı. Uçakla getirildiğime göre Moskova'ya çok uzak bir yerde olmalıydım. Kalın duvarlı hücrede hiç ses duymuyor, nerede olduğumu anlatacak bir işaret, bir konuşma, doğal bir ses yakalayamıyordum. Yalnızca kalın duvarların bile engellemeye yetmediği uçak motorlarının gürültüleri geliyordu kulağıma. İnip kalkan uçaklar, durmadan inip kalkan uçaklar. Bir havaalanı yakınında mıydım? Yoksa uçakların geçiş yolu üzerinde miydim? Gözaltına mı alınmıştım? Tutuklanmış mıydım? Esir miydim? Kim yapmıştı bunu bana? Kimlerin elindeydim? O Rus subayı bana tokat attığına göre Rus ordusu mu elinde tutuyordu beni? Neden? Neden? Neden? Bu sorularla kıvranırken mideme bıçak gibi bir sancı saplandı. 24 saate aşkın bir süre hiçbir şey yemediğimi, içmediğimi düşündüm. Gri duvarları arasında açlıktan ve susuzluktan öldürecekler miydi beni? Belki de. İyi ama böyle bir şeyi niçin yapsınlardı? Kendi halinde bir mühendisle kim uğraşıyordu böyle? Sedirde saatlerce kıvrandım. Bunları düşündüm. Eski güzel günleri, Olga'yı gözümün önüne getirmeye çalıştığım ama bunun acıyı artırmaktan başka bir işe yaramadığını anladım. İstanbul'dayım. Ucuz bir otelde kalıyorum. Galiba biraz kendimden geçmişim. Bu kısacık uykudan karabasanlarla uyanıyorum yine. Vapur düdükleri kulaklarımı oyuyor. Otelin kirli camlarından içeriye sabah güneşi doluyor. Kalkıp su içen minareleri görmeye gidiyorum. Ama o sabah denize doğru eğilmiyorlar. Gökyüzüne yazı yazmaya hazırlanan uçları iyice sivriltilmiş kurşun kalemler gibi dimdik ayakta duruyorlar. Demek ki bu sabah susamamışlar diye düşünüyorum. Şirketle görüşüp işten ayrılacağımı söyleyeceğim. Artık çalışmam. Emeklilik yaşım gelene kadar geçecek bekleme süresi için bir çare. Karnımı doyurmanın bir yolunu bulmalıyım. Bulunur bir yol nasılsa. Hiç de umurumda değil. Mehmet'i de aramıyorum. Arayamıyorum. Çünkü mümkün olabilecek her şeyi yaptım. Her yere başvurdum. Falcılara bile gittim. Kimi kardeşimin ölmüş olduğunu, öbür dünyadan bana selam gönderdiğini söyledi. Kimi bir kuyunun dibinde yattığını. Bir tanesi dünyanın bütün kör kuyularını arayıp onu bulmam gerektiğini, yoksa ruhunun huzura kavuşmayacağını bildirdi. Kimi üç vakte kadar geleceğini müjdeledi. Onu bekliyorum. Evet, her gün, her an bekliyorum. Ama tuhaf bir bekleyiş bu. Umutlanmadan, hatta sanki hiç önemsemeden bekliyorum. Bir üzüntü hissetmiyorum artık. Bu bekleyişin en önemli yönü sürekli bir durum olması. Düşüncelerimin, hayatımın doğal bir parçası gibi. Bir gürültüyle uyandım. Böyle bir şeyi hiç beklemediğim için yüreğim küt küt çarpmaya başladı. Gürültünün nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Tahta sedir, zaten dayakla tekmeyle örselenmiş kemiklerimi balyozla dövülmüş gibi ağrıtmıştı. Sonunda loşluğa alışan gözlerim demir kapıda açılmış küçük bir sürgülü pencereyi keşfetti. Bir el içeriye bir tepsi uzatıyordu. Galiba yemek ve su vardı. Oraya doğru gittim. O sürgülü pencereden uzanan elin arkasında, yanakları ağzının kenarında bir buldog köpeği gibi yayılmış, yaşlıca bir yüz seçtim. Gözleri vardı ama bakmıyor, görmüyor gibiydi. Neredeyim dedim. Ne olur yalvarırım konuşun, söyleyin neredeyim ben. Adam tepsiyi elinden bıraktı. Tepsi ve üstündekiler şangur şungur beton zemine çarptı. Sonra penceredeki demir sürgü şrak diye kapandı. Gri duvarın düşmanca bakışları altında yalnızlığıma geri döndüm. Gelmiyor Mehmet. Ayağımı nereye bassam sallanıyor. İskeleler daha çok sallanıyor. Midemi bulandırıyor bu koca şehir. Kaçmak istiyorum. Ve işin en korkunç yanı Mehmet'i unutmaya başlamış olmam. Eskiden her saniye Mehmet nerede, Mehmet nerede diye kendimi yer bitirirken şimdi durumu kabul etmeye başlıyorum. İnsan kendi kendine kurallar koyulan bir hayvan gibi her duruma alışıyor. Saat saatimi aldıkları için kaç olduğunu anlayamıyordum. Hiç gün ışığı olmadığı için günleri geceleri birbirine karıştırmıştım artık. Zamanı bilmek, kavramak ne kadar önemli bir şeymiş meğer. Zaman kavramın kayboldu mu? İçindeki temel gerçeği uygarlığın çeşitli yöntemlerle değiştirmeye çalıştığı, yücelttiği halde içinde durmakta olan gerçek kimliğini, yani hayvan oluşa doğru adım adım alçalıyorsun. Bu yüzden tahta sedirden ağrılar içinde kalktım. Dört ayak üstünde sürünerek demir kapının önüne gittim. Bulduğun yere savurmuş olduğu bulamaç gibi sulu şeyi dilimle yalayarak yemeye başladım. Beton zeminde hafifçe göllenmiş olan suyu da yine dilimle yalayarak içtim. Aradan ne kadar geçti bilmiyorum. Bir saat mi, bir gün mü, bir hafta mı? Kapıdaki sürgü yine açıldı. Buldog suratlı adam yine bir tepsi uzattı. Bu sefer tepsiyi büyük bir minnet duygusuyla aldım. İnsanın gövdesini dev bir silindirle ezebilirler ama ruhunu daha da kolay ezebiliyorlar. Ezilmiştim. Günden güne hayvani yüzüme doğru alçalmamı sürdürüyordum. Odanın köşesinde ihtiyaçlarımı gideriyordum. Önceleri bir koku geliyordu. Sonra azaldı, azaldı ve duyulmaz oldu. Bir gün yemek verdikleri tepsiyi alıp ampulün altına gittim. Kararmış tepsinin metalinde yüzümü görmeye çalıştım. Görebildiğim soluk yüz, siyah sakalları göğsüne kadar uzamış bir hayalete aitti. Ampul demir bir kafes içindeydi. İlk günlerde onu kırarak bileklerimi kesmek için çok uğraşmıştım ama demir kafes öyle sağlamdı ki kıpırdatamadım bile. Benim adım ne? Adım ne? Adım ne? Kimim ben? Olga diye bir sevgilim gerçekten var mı? Yoksa hepsi yıllardır bu hücrede yatmış olan bir delinin hayali mi? Kurgu mu? Gerçek mi? İstanbul'daki minareler kadar gerçek. Evet, evet, gerçek. Koşu bandındaki siyah at kadar gerçek. Ya öyle bir hayat olmamışsa, ya hepsi benim vurula vurula serseme dönmüş bir zindanın dibinde yatan lanet olası kafamdan çıkmışsa, ya Borisov, Olga, Ludmilla birer kurguysa, bunun üstüne karşıma beni süzüp duran lanet duvara gittim. İşaret parmağımı pürüzlü yüzeyine sertçe sürtmeye başladım. O kadar sürttüm ki parmağımın ucundaki deri inceldi, inceldi, sonra koptu ve kanamaya başladı. O kanla gri duvara kocaman bir Olga yazdım. İçime sonsuz bir ferahlık yayıldı. Canımın yansıması, parmağımın feci sızlaması daha çok hoşuma gitti. Hiç olmazsa insan olduğumu hatırlatıyordu. Şimdi sedirde oturduğumda sürekli Olga yazısını görerek onu gözümde canlandırmayı başarıyordum. Hem de o duvarı yenmiştim. Olga adının altında ezilmişti. Sadece basit, pis, kaba, aşağılık bir duvardı artık. Yüzüme bile bakmıyordu. Yemek verdiler, yedim. Sedirde uyudum. Köşeye gidip ihtiyaçlarımı giderdim. Sonra yine yemek verdiler, yedim, uyudum. Köşede ihtiyaçlarımı giderdim. Sonra yine yemek verdiler, yedim, uyudum. Köşede ihtiyaçlarımı giderdim. Ve sonra yine, ve sonra yine, ve sonra yine. Böylece aylar mı, yıllar mı geçti bilmiyorum. Sadece saçlarım omuzlarıma, sakalım göğsümün epey aşağısına inmişti. Zamanla ilgili tek ölçüm buydu. Her uykusuzu geçtiğinde kızın gözlerinin biraz daha kapandığını görüyorum. Uyumak üzere olduğunu anlıyorum. Başı önüne düşüyor. Nedense babaannemin söylediği eski bir türkünün sözleri geliyor aklıma. Yüce dağ başında yatmış uyumuş, ela gözlerini uyku bürümüş. Bu kızın gözleri ela değil, siyah ama yine de uyku bürümüş. Demek ki hikaye yarın tamamlanacak. Ama hayır, ne mümkün. Olağanüstü bir gayretle ayağa fırlıyor. "Bir dakika lütfen," diyor. Banyoya gidip yüzüne su çarpıyor. İyice ayılıyor. Ve ikimize de birer kahve yaparak karşındaki koltuğa yerleşiyor. Kararlı ve kendinden emin, gözleri de iyice açık. "Şirkete ayrılmak istediğimi söylüyorum. Bu olanlardan sonra kendimde çalışacak güç bulamadığımı anlatıyorum. İyi davranıyorlar. Sanki kendileri işten çıkarmış gibi çalıştığım yıllara karşılık gelen ihbar ve kıdem tazminatlarını ödüyorlar. Ayrıca ne var ne yok her şeyi satıyorum. Emekliliğe hak kazanmak için beklemem gereken süre boyunca giderlerimi karşılayacak ve eksik kalan emeklilik primlerimi yatıracak kadar parayı bir kenara koyuyorum. Resmen öyle değilsem de kendimi bu şekilde emekliye ayırıyorum. Emekli inşaat mühendisi Ahmet Arslan olarak yaşamaya başlıyorum artık. Kalan paramın bir kısmıyla elden düşme bir araba alıyorum. Başlıyorum İstanbul'un çevresinde dolaşmaya. Önceli Rumeli Feneri'ne, Garipçe Köyü'ne falan gidiyorum. Sonra Şile taraflarına. Ama bakıyorum ki her yer İstanbullularla dolup taşmakta. En çok da hafta sonları. Hele balık lokantaları. İnsan kaynıyor. Bir gün Rumeli Feneri'ndeki kayalıklara iniyorum. Yosunlu kayalıkların üstünde oturup Karadeniz'e bakıyorum. Hava buzuyor. Kara bulutlar kaplıyor gökyüzünü. Deniz grileşiyor. Sol yanımda epey ileride bir şimşek çakıyor. Nedense bunu bir işaret olarak algılıyorum. Tesla'nın işareti. Arabama atlayıp o şimşeği bulmaya gidiyorum. Karadeniz'in Bulgaristan'a doğru uzanan kıyı boyunca gidiyorum. Bazen yol içeri giriyor, sık ormanlar arasına dalıyor. Bazen de gri denizin yaladığı kıyıya dönüyor. Sonra birden Yalıköy diye bir tabela görüyorum. Sağa doğru bir yol dönüyor. Oraya sapıyorum. Delik deşik olmuş yollarda sallana sallana araba sürüyorum. Sonunda ulaştığım yer istediğim kadar ıssız, hırçın ve kuzeyli. Bir pansiyon soruyorum. Bakkalın üst katını gösteriyorlar. Ertesi günde karşıdaki harap evin satılık olduğunu öğreniyorum. Dedim ya, bütün bunlarda bir işaret görüyorum ben. Demek ki buraya yerleşmem, burada kalmam, belki de burada ölmem. Burada gömülmem gerekiyor. Neden mi? Çünkü eski hayatımla hiçbir ilgisi yok. Bana ay krateri kadar yabancı bir yer. Ne bir kişiyi tanıyorum, ne de beni tanıyan biri var. Sorulardan, arkadaşlıklardan, toplumdan uzak, kendi içine dönen bir hayat. Bütün istediğim bu. O evi alıyorum, onarıyorum. İstanbul'dan kitaplar ısmarlayıp rafları ve odaları yeniden düzenliyorum ve gördüğün hayatın başlıyor. Artık neredesin Mehmet diye sormadığım bir hayat. Ama Mehmet tekrar hayatıma giriyor.
Nasıl?
Biliyorum merak ettiğini diyorum. Ama daha oraya gelmemize çok var.
Kızım, size bir soru sormama izin verir misiniz? Sorusu hafif bir alarm zili çaldırıyor kafamda. Çünkü artık samimi olduğu zaman sen, kızdığı zaman da siz diye hitap ettiğini öğrenmiş durumdayım. Bu sen ve siz farkı o kadar önemli ki. Siz diyor. İnsanlardan bu kadar kaçtığınıza, bu kadar ne bileyim, iğrendiğinize göre kendinizi çok mu yüksek bir yerde görüyorsunuz? En temiz, en dürüst, en akıllı sizsiniz. Kalan herkesse aptal ve cahil, öyle mi?
Gülüyorum. İnsanların çoğunun aptal olduğu doğrudur diyorum. Özellikle zenginler. Sen bu yaşta bunu fark edemiyor olabilirsin. Çünkü haklı olarak varlıklı bir adamla evlenmek, çocuğunu kucağına almak, güzel bir araba ve ev istiyorsun. Ama benim gördüklerimi görebilsen...
Neymiş onlar? Diye atılıyor. Nedir göremediğim? Zenginlik insana ait bir özellik değil diyorum. Para insanın doğal bir parçası değil. Kaybolabilir, çalınabilir. Soyut bir kavram. Bir takım sıfırlar. Zaten hayatta anlamlı olan değerler parayla sahip olunamayanlar. Kitap, çalışacak insan, eşya alabilirsin. Ama bunlar bilginin, dostluğun, paylaşma duygusunun yerini tutamaz. Oysa zengin aptallar paranın çok önemli olduğunu sanıyorlar. Bu yüzden de servetlerinin kendilerine ruhsal bir ayrıcalık sağladığını, özel bir mutluluk getirmesini bekliyorlar. Bu mümkün olmayınca, içleri de boş olduğu için can sıkıntısı başlıyor. Konuşacak bir şeyleri olmadığı için tavla, kağıt oyunu falan oynayarak tahammül edebiliyorlar bu hayata ve de birbirlerine. Veya işkolik oluyorlar. Sanki kıtlık koşullarından kurtulmaları gerekiyormuş gibi işlere dalıyorlar. Onların yerinde olsam intihar ederdim. Peki sizin ayrıcalığınız ne? Diye soruyor. Çok basit diyorum. Okumak. Sadece okumak. Okuyan insan dünyanın aklına yaslar sırtını. O zenginlerin arkadaşları birkaç finansçı, 3-5 holding yöneticisi. Üstelik içtenlikten her zaman şüphe duyulan ilişkiler içindeler. Oysa benim dostlarım dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı ve en yaratıcı insanları. Aristoteles, Platon, İbn-i Rüşd, Faulkner, Homeros, Nietzsche, İbni Haldun. Bunları hangi maddiyatla bir tutabilirsin? Tuhaf bir düşünce tarzım olduğunu söylüyor. Çok tuhaf bir insanmışım. Bu hafif saldırıyı benim değil dünyanın tuhaf, hatta deli olduğunu söyleyerek savuşturmaya çalışıyorum. Ama benim gibi insanların zayıf yanının da her şeyi fark etmek olduğunu söylüyorum. Fazla bilmek mutsuzluk getiriyor. Ne mutlu cehaletin koruyucu rahmi içinde bir cenin gibi büzülüp yatanlara diyorum. O akşam arzulara gelen konuklardan bu yüzden mi hoşlanmadığımı soruyor. Bir sürü nedenden diye yanıtlıyorum onu. Bak bir örnek vereyim. Bunlar gösteriş sever değil mi? En pahalı araba, en büyük ev, en güzel giysi, en pahalı mücevher değil mi? Evet diyor sabırsızca. Öyle. Ama diyorum, aynı zamanda da nazar değmesinden ödleri kopar. Hem gösteriş yapar, hem de milletin gözü kalmasın diye kurban kesmek, kan akıtmak gibi pagan ayinlerine nazar boncuğu takmaya, hatta kurşun döktürmeye kadar başvurmadıkları rezalet kalmaz. Bu kadar zahmet yerine biraz daha alçak gönüllü yaşasalar, biraz daha ucuz araba kullansalar, buna karşılık kafalarını zenginleştirseler olmaz mı? Vallahi haklıymışım. Bu da bir bakış açısıymış. Ama bunu arkadaşlarına anlatmasına olanak yokmuş. Bu devirde kimse anlamazmış bunları. İşte diyorum. Cevabı kendin verdin. Bu yüzden kaçıyorum aptal kalabalıklardan. Bana kızdın. Ama şimdi yavaş yavaş hak vermeye başladın galiba. Zaman ölçüsü olmadığı için ne kadar sürdü bir dönem bilemiyorum. Ama sonra bunu bile unuttum. Kapıdan uzatılan yemeği alarak ve sonra tepsiyi geri vererek yaşadım günlerimi. Ah, tepsi o kadar küt bir şey olmasaydı. Sivri veya keskin bir ucu bulunsaydı. Kendimi öldürmek için kullanabilirdim onu. Ama bu mümkün değildi. Meğer insanın kendi canını alması ne zormuş. Böyle bir hücreye tıkıldığın için önce kızıyorsun, öfkeleniyorsun, isyan ediyorsun. Sonra yanlışlığın düzeltilmesini bekliyorsun. Umut evresi epey uzun sürüyor. Daha sonra umut ışığı yavaş yavaş sönmeye başlıyor ve umutlanmaktan korkar hale geliyorsun. En sonunda uyuşuyorsun. Belki de bilerek beyninle uyuşturuyorsun. Hayatta kalmak dışında bir amacın kalmıyor. Uzun bir süre böyle gidiyor. Sonra hayatta kalmanın da bir işe yaramadığını anladığın gün geliyor. Ölümü her türlü acının ilacı olarak görmeye başlıyorsun ama kendini öldürmek için bir çare bulamıyorsun. Kendi boğazını sıkamazsın. Verdikleri bir maşrapa suda boğulamazsın.
Bileklerini kesecek bir şey yok. Kafanı duvara vura vura parçalayamazsın. Olsa olsa yaralanır. Bilincini yitirirsin. Sonra da daha büyük acılar çekmeye mecbur olursun. Böylece o hücrenin bir parçası olup çıktım. Duvardaki Olga yazısı bile soluklaştı. Silinmeye başladı. Yenisini yapacak gücü bulamadım kendimde. Dedim ya, beynim uyuştu. Mankurt oldum. Mankurtu biliyor musun? Hani eskiden Asya'daki kabilelerin bir düşman savaşçısını esir aldıkları zaman uyguladıkları yöntem. Adamın kafasındaki saçları kazırlarmış. Sonra yeni kesilmiş bir koyunun ıslak işkembesini o çıplak başa sıkıca geçirir, savaşçıyı boğazına kadar toprağa gömer ve Asya güneşinin altında günlerce bırakırlarmış. Ölmesin diye yemek yedirirlermiş elbette. Bir süre sonra adamın saçları uzamaya başlayınca kuruyan, sertleşen işkembeyi geçemediği için kıvrılıp geri döner, adamın beynine doğru büyürmüş. Korkunç acılar çeken adam, bir süre sonra kimliğini, kişiliğini, her şeyi unutup mankurt haline gelirmiş. Bu savaşçıları kendi kabilelerine karşı dövüştürürlermiş. Gerçi benim saçım belime doğru geliyor, geri dönmüyordu. Ama ben de yavaş yavaş o beyin uyuşukluğu içine giriyordum. Bir gün o Amerikalı bir mucize gibi aynı hücreye atılmasa, mankurt olmama çok az kalmıştı. Zaten önce durumu kavrayamadım. O demir kapının açılması ve içeri birinin girmesi, dünya kürenin tam ortasından ikiye bölünmesi kadar tasarlanamaz bir şeydi. Ama oldu. Gerçekten oldu. Hücrenin köşesine büzülmüş titreyen, saç ve sakaldan görünmeyen adam bu mucizeye tanık oldu. İçeri attıkları benim gibi zayıf ama sağlıklı bir adamdı. Spor giyinmişti. Üzerinde birçok cebi olan bir yelek vardı. Kendisini içeri sokanlara itiraz ediyordu. Ve ben bu kelimeleri anlıyordum. Tanrım, anlıyorum diye düşündüğümü hatırlıyorum. Tanrım, anlıyorum. Ne büyük bir şeydi bu. Bir insanın ağzından çıkan sözcükleri anlamak, onları anlamlandırabilmek. Köşeden doğrulan bedenimle birlikte hayvanlıktan insanlığa doğru da bir yükseliş başlamıştı o sözcükler bende. Konuşabilen bir yaratıktım. Onu korkuttum herhalde. Kapıyı sertçe kapayıp gittikleri zaman ona doğru yaklaşıp dokunmak istemiştim. Ellerimi öne uzatmış ona doğru yürüyordum. Dur dedi İngilizce. Dur, daha fazla yaklaşma. Sonra odanın öteki köşesine doğru çekildi. O zaman durdum. Oturması için sediri gösterdim ve ona bir şeyler söylemeye çalıştım. Ama ağzından sadece homurtular çıktı. Sonra ağzım alıştı. Düzelmeye, kelimeleri şekillendirebilmeye başladı. Ve onca zamandan sonra kurabildiğim, söyleyebildiğim tek cümle şu oldu. Ben bir insanım. Bunu tek bir kez söylediğimi sanıyordum. Ama onun beni durdurmasından anladım ki bu cümleyi tekrarlayıp duruyormuşum. Böylece konuşabilmenin, beyinde oluşan bir kavramın ses tellerini titretmesinin, ses çıkararak ve ona ağızla şekil vererek bir şeyler söyleyebilmenin insan olmak anlamına geldiğini anlatmış oluyordum galiba. Sus dedi. Lütfen sus. Benim de kafamı toplamaya ihtiyacım var. Bu değerli konuğumu kaybederim. Küstürürüm korkusuyla sustum. Köşeye gidip oturdum. Sediri ona bıraktım. Elimle buyur, buraya otur işareti yaptım. Köşeme büzüldüm. Gözlerimi sedire oturan zayıf adama diktim. Öne arkaya sallanarak beklemeye başladım. Adamın çok üzgün olduğunu görüyordum. Kendi sorunlarıyla uğraşmayı tercih ediyordu besbelli. Eğitimli bir yüzü vardı. Konuşmasında üniversite okuyan Amerikalılara özgü bir şeyler vardı. Öyle bir şey söylemeliydim ki benimle konuşmayı reddeden bu adamın ilgisini çekeyim. Yeteri kadar sabrettikten sonra birden Nemo cogendus amicus dedim. Sonra tekrarlamaya başladım. Nemo cogendus amicus. Nemo cogendus amicus. Sonunda dikkatini çekmeyi başarmıştım. Ne dediğimi sordu. Nemo cogendus amicus dedim tekrar. Anlaşılan bu suçlayıcı Latince ifadeyi böyle bir hücrede duymayı beklemiyordu. Ama bizim zaten dost olmadığımızı söyledi. Evet dedim. Bu söz de onu söylüyor. Kimseyi dost olmaya zorlayamazsın. Latince bilip bilmediğimi sordu. Lisede ve üniversitede okuduğum kadar bildiğimi söyledim. Yani Latin dilini değil ama bazı ünlü Latince deyişleri biliyorum. Bunun üzerine biraz daha ilgilendi galiba. Ne de olsa hücrede karşılaştığı bu mağara adamı üniversiteden falan bahsediyordu. Bu yumuşamadan yararlanarak ne olur dedim. İki soruma cevap verin. Sadece iki basit soru. İstemezseniz sizi bir daha hiç rahatsız etmem. Bu soruların neler olduğunu sordu. Gayet basit dedim. Çok basit. Neredeyiz ve hangi tarihteyiz? Cevapları beni dehşete düşürdü. Demek ki yaklaşık 1,5 yıldır o hücredeydim ve Grozny'deydik. Çeçenistan'da Kızıl Ordu'ya ait bir üste. Sonra ben sormadan o anlatmaya başladı. Tahmin ettiğim gibi Amerikalı bir gazeteciymiş. Çeçenistan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılma, bağımsız bir ülke olma yolundaki mücadelesini izliyormuş. Bu konuda geniş bir makale hazırlayacakmış. Bu amaçla Çeçenistan'da dolaşıyor, yetkililerle olduğu kadar direniş hareketi liderleriyle de görüşüyormuş. Dün ormanda gizlenen bir gerilla lideriyle görüşmeye giderken aniden yolu kesilmiş. Rus ordusu onu gözaltına almış. Yazılarına, fotoğraf makinesine el koyduktan sonra onu buraya atmışlar. Ama fazla kaygılı değilmiş doğrusu. Çünkü Amerikan Büyükelçiliği durumu biliyormuş. Elinde izin belgesi de varmış. Herhalde yarın bu yanlışlık düzeltilirmiş. Ama şimdi çok yorgunmuş, uykusu varmış. Bunları esneyerek söylüyor, terbiyeli bir adam olduğu için esnerken ağzını kapatıyordu. Sedirde yatmasına itiraz eder miymişim? Çünkü başka yatacak yer yokmuş hücrede. Bir de tuvalet falan yok muymuş burada? O halde kendisinin de o köşeye gitmesinden başka çare kalmıyormuş. Ne ilkellikmiş bu böyle. Uluslararası anlaşmalara göre harp esirlerini bile asgari yaşama ve hijyen koşulları sağlanmalıymış. Tamam tamam, benim hikayemi de dinleyecekmiş ama şimdi değil. Lütfen şimdi değil. Olan bitenden yorgun düşmüş. Gözleri kapanıyormuş. Zaten söylediklerimi anlamazmış ama söz... Ertesi sabah can kulağıyla dinleyecekmiş beni ve yine söz veriyormuş ki dışarı çıktığında, ki muhakkak öyle olacakmış, benim için yapabileceği bir şey varsa bundan kaçınmayacak, yardımcı olmaya çalışacakmış. Böylece benim minnet duygularım ve dualarımla dolup taşan pis kokulu odada tahta sedirin üstünde uyudu. Bense sabaha kadar onu seyrettim. Onca aydan sonra gördüğüm ilk medeni insan yüzünü bir mucizeye tanık olur gibi sabaha kadar izleyip durdum. Soluk alırken inip kalkan göğsüne, yüzündeki huzurlu ifadeye, bazen bir şeyler mırıldanarak sağa ve sola dönmesine, sanki Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye ayırışına şahit oluyormuşçasına baktım durdum. Bu gazeteci benim hayatla tek bağım olmuştu. Amerikalı gazeteci huzurlu uykusuna daldığında bizim gazeteci kızın da koltukta başı yanakaydı. Soluk alışı düzenli ve daha hafif hale geldi. Uyudu. Başının altına bir yastık yerleştirdim. Sonra ben de odama gidip yattım. Uykuya dalmadan önce bütün dünyanın uyumakta olduğu gibi tuhaf bir izlenime kapıldım. Sakinleşmiş olan Karadeniz'in dibindeki balıklar, kıyıdaki sandallar uyuyordu. Kuruması için kıyıya serilmiş olan ağlar, kumlar arasındaki yengeçler, çağnozlar uyuyordu. Deniz dibindeki yuvalarında müren balıkları, ahtapotlar, caminin imamı ve müezzini, doktorumuz, Hatice Hanım, Muharrem, Ali ve köy mezarlığına gömülmüş olan Arzu, hepsi uyuyordu. Kerberos ve Arzu'nun burnu kanlı kedisi de uyuyordu. Kasabada Savcı Bey, Mübaşir, Hapishanede Svetlana uyuyordu. Amerikalı gazeteci uyuyordu. Tek uyumayan Mehmet'ti. Gözlerini hayranlıkla hücresindeki bu beklenmedik konuğun yüzüne dikmiş, onu seyrediyordu. İyi geceler düzenli dünya dedim ve rahat bir uykuya daldım.